Ayrım 6.
4. Bölüm 1924 Anayasası. Soru 11. 1924 Anayasası'nın sonraki anayasa tartışmalarını bile etkileyen temel özellikleri nelerdi? Cumhuriyetin ilanından sonra yeni Türk Devleti'nde uygulanan temel kuralları ayrıntılarıyla düzenleyecek daha geniş bir metin gerekliydi. Bu alandaki çalışmalar 20 Nisan 1924'te kabul edilen yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla sonuçlandı. Cumhuriyet ilkesini temel olarak alan 1924 Anayasası, 1921 sistemiyle parlamenter düzenin kurallarını bir araya getirmeye çalışmaktaydı. Anayasa, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedikten sonra, ulus adına egemenlik hakkını kullanmanın yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir yetki olduğunu belirtmekte, Türk ulusunu ancak bu meclisin temsil edebileceğini söylemekteydi. 1921 sisteminin bir kalıntısı olarak yasama yetkisiyle yürütme erkinin Büyük Millet Meclisi'nde belireceği ve onda toplanacağı ifade edilmişti. Ancak meclis yasama yetkisini doğrudan doğruya kullanmakla birlikte, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı Bakanlar Kurulu eliyle kullanacaktı. Nihayet parlamenter sistemin temel kuralı da yine aynı anayasanın bir maddesinde belirtilmekteydi. Meclis hükümeti her vakit murakabe ve iskat edebilir. Yani denetleyebilir ve düşürebilir. 1924 ve 1961 anayasaları arasında belki de en önemli başkalık, ulusal egemenliğin kullanılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeriyle ilgili. İlk bakışta pek teorik gibi gözüken bu noktanın hem derin nedenleri hem de çok anlamlı bir takım sonuçları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegane ve hakiki mümessili olup, millet namına hakkı hakimiyeti istimal eder, diyen 1924 Anayasası'na karşılık, 1961 Anayasası, millet egemenliği anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılır, demekte. 1982 Anayasası da hemen hemen aynı sözlerle, Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Bu ilkeyi tekrarlamaktadır. Demek ki parlamento artık egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkmış, anayasada sözü edilen yetkili organlardan ancak biri durumuna gelmiştir. 1924 ilkelerinin uygulamada yarattıkları tepkiler, genel oydan çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir güvensizlik belirtisi olarak son iki anayasada böylesine aşırı bir formülle ifade edilmiş olmaktadır. Meclis hükümeti deyimi bir anlamda güçler birliği deyimiyle aynı şey sayılabilir. Bütün güçlerin bir organda toplanması ve güçleri birbirinden ayırarak dengelendirme düşüncesinin reddedilmesi bütün ihtilal rejimlerinin hemen hemen ortak özelliği. Bunun karşılığı da güçler ayrılığı denen sistem. Klasik olarak yasama, yürütme ve yargı diye ayrılan güçlerin değişik yollardan iş başına gelen ayrı ayrı organlara verilmesi ve bunlar arasında bir frenleme ve denge mekanizmasının kurulması. Genellikle 1924 sisteminin güçler birliğine dayandığı, 1961 ve 1982 anayasalarının da güçler ayrılığını getirerek güçler birliği ilkesini tam anlamıyla bıraktığı söylenir. Bu yargıların ikisi de yanlış. Meclis hükümeti sisteminin açıkça uygulandığı 1921 Anayasası zamanında bile icra vekilleri heyeti parlamenter bir sistemde parlamento çoğunluğuna dayanarak iş gören hükümet gibidir. Yürütme işleriyle sorumlu olanlar meclis içinde kendilerini tutan bir topluluğa, birinci gruba dayanarak çalışmaktadırlar. Görünürde bir güçler birliği vardır ama aslında bu birlik içinde bir çeşit görevler ayrılığı kendiliğinden ortaya çıkmış, aynı dayanışmayla hareket edenlerden bir kısmı yasama ve denetleme işini yaparken bir kısmı da yürütme görevlerini yüklenmiştir. Bunun gibi 1961 ve 1982 anayasaları da ilk bakışta yasama, yürütme ve yargıyı ayrı başlıklar altında ele almış olmalarından dolayı bir güçler ayrılığı sistemi getirmiş gözükürlerse de aslında ayrılık sadece yürütme ve yasamanın meydana getirdikleri bütünlük ile yargı arasındadır. Son iki anayasada yasama ile yürütme arasındaki ayrılık olsa olsa her iki organca görülecek görevlerin niteliği bakımındadır. Bazı görevler yasama görevi niteliği taşıdıkları için yasama organınca, bazıları da yürütme niteliği taşıdıklarından dolayı ancak yürütme organınca yerine getirilebilecektir. Yoksa parti disiplini, hükümetle parlamentoyu, daha doğrusu parlamento içindeki çoğunluğu artık birbirleriyle çatışan iki ayrı güç olmaktan çıkarmıştır. 1924 Anayasası'nın 8. maddesi, yargı hakkının ulus adına usul ve yasaya göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağını belirtmekteydi. Böyle olduğu için ilk bakışta iktidarı kullanan organlar ile yargı kuruluşları arasında tam bir güçler ayrılığı bulunduğu ileri sürülebilirdi. Ne var ki mahkemelerin bağımsızlığını ve yargıçlık güvencesini sağlayacak hükümler anayasada ayrıntılarıyla gösterilmiş değildi. Anayasa, yasaların anayasadaki ilkelere uygun olup olmadığını denetleyecek mekanizma bakımından da açıklık getirmiyordu. Gerçi 103. maddede hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz diye bir hüküm vardı ama bu hüküm karşısında yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemeyi yargıçlara düşen bir görev sayıp saymamak bakımından yargı çevrelerinde kesin bir tutum belirmiyordu. Sonunda yüksek mahkemeler yargıçların böyle bir yetkiye sahip olamayacaklarında karar kıldılar. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1931 yılındaki bir kararında, yargı görevinde kaldığı sürece bir yargıç tarafından herhangi bir yasanın anayasa hükümlerine aykırılığından söz ederek uygulamasından kaçınılamaz demekteydi. Zaten 1924 Anayasası'nın son uygulanış yıllarına doğru mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçların güvencesi, iktidar partisinin tutumuyla ve hatta bazı yasa hükümleriyle o derece zedelenmişti ki, yargı organlarının böyle bir görev yüklenmelerine imkan yoktu. Danıştay'ın 1960'tan hemen önceki dönemde bazı yönetim işlemlerini yargı denetimi dışında bırakan yasalara karşı gösterdiği direnmeler dışında, anayasayı çiğnercesine tutulan yollar bakımından mahkemelerin pek büyük bir engel oluşturamadığı görüldü. Acaba bu durum, mahkeme bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bakımından konan hükümlerin yetersizliğinden mi ileri geliyordu, yoksa yargıçlarda yargıçlık onurunun eksik oluşundan mı? Sonradan 1924 Anayasası'nın uygulanışına tepki olarak ortaya çıkan 1961 Anayasası, bu iki noktayı birbirine sıkı sıkıya bağlı sayıyor ve yargı kuruluşlarına bağımsızlık kazandırabilmek bakımından belki de başka hiçbir anayasada görülmeyecek kadar ileri gidiyordu. Bu anlayışın gerisinde şöyle bir düşünce yatmaktaydı. Bazı kuruluşlar ve kişiler bağımsız davranabildikleri için belli bir dokunulmazlık kazanırlar. Bazı kuruluşları ve kişileri bağımsız davranmaya sevk etmenin yolu ise kendilerine dokunulmazlık kazandırmaktan geçer. 1961 Anayasası, gerçekten bağımsız bir yargı organı kurabilmenin ve yargıçlık onurunu kökleştirmenin yolunu, yargıç güvencesinin ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesinde bulmuştur. 1982 Anayasası ise mahkeme bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konularında hemen hemen aynı ilkeleri sıralamakla birlikte bazı yargı kuruluşlarına yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanı'nın rolünü artırmakta, bağımsızlığın ve güvencenin koruyucusu olan kuruluşlarda yürütmenin de söz sahibi olmasını sağlamaktadır. Bunu mahkeme bağımsızlığıyla yargıç güvencesini azaltmaya yönelik bir değişme saymaktan çok, adalet hizmetinin yürütülmesine karşı devletin büsbütün ilgisiz kalamayacağını göstermeyi amaçlayan bir tutum değişikliği saymak herhalde daha doğru olur. 1982 Anayasası bu bakımdan 1924 ve 1961 anayasaları arasında bir orta yol arar gibidir. Kısaca söylemek gerekirse Bu toplumun en uzun süre uygulanmış anayasası olan 1924 Anayasası, gerek bugün hala sürüp giden bir takım etkileriyle, gerekse sonraki anayasaların çeşitli hükümlerine tepki olarak doğuran yönleriyle, Türk anayasa tarihinin en önemli belgelerinden biridir. Soru 12. 1924 Anayasası'nda özgürlüklerin korunması ve iktidarın sınırlanması konusuna niçin fazla önem verilmemiştir? 1924 Anayasası'nın özgürlük anlayışı, Fransız İhtilali zamanlarının klasik anlayışından pek farklı değildir. Hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hududu hürriyetidir, diyen bu anayasa, ekonomik ve sosyal haklardan hiç söz etmiyor. Klasik haklar ve özgürlükler ise Osmanlı Kanuni Esasisi'ndeki gibi kısaca sayılmaktadır. Yasa önünde eşitlik, kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, akit, çalışma, mülk edinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve özgürlükleri ancak kısa birer maddeyle ifade ediliyor. Örneğin basın özgürlüğüyle ilgili maddelerin 1961 ve 1982 anayasalarındaki uzunluğu yanında 1924 Anayasası'nın aynı konudaki düzenlenmesi çok kısa kalmaktadır. Matbuat kanun dairesinde serbesttir ve neşredilmesinden evvel teftiş ve muayeneye tabi değildir. Böylece 1876 Anayasası'nda matbuat kanun dairesinde serbesttir biçiminde yer alan 1909 değişikliğiyle matbuat kanun dairesinde serbesttir, hiçbir veçiyle kabletlap teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz biçimine sokulan ünlü 12. madde aşağı yukarı olduğu gibi tekrarlanmaktaydı. Aslında özgürlükleri güvence altına alma konusundaki bu kısalığın gerisinde temel bir devlet felsefesi yatıyor. Meşrutiyet dönemlerinin yarım yamalak denemelerinden sonra Kurtuluş Savaşı'nın meclisli bir yönetim sayesinde başarılması yepyeni bir ulusal egemenlik anlayışı doğurmuş, ulus iradesiyle meclis iradesini birbirine kaynaştırarak ulusal iradenin egemen olması için en güçlü güvenceyi meclisin varlığında görmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. 1921 ve 1924 anayasaları, Türk tarihinde ilk kez ulusal egemenlik kavramını parlamentonun varlığıyla kaynaştırılmış bir biçimde temel hukuk kuralları arasına geçirmekteydi. Bu kavram, Fransa'da büyük ihtilalden kaynaklanan klasik siyasal düşüncenin etkisiyle, ulus ve devlet egemenliklerini aynı şey saymakta, çoğunluğun iradesiyle genel iradeyi bir tutarak ulusal iradeyi de bundan ibaret görmekteydi. Aynı anlayış gereğince vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini koruyacak en sağlam güvence egemenliğin yalnız meclis tarafından kullanılmasıydı. Meclis ulusu temsil ettiğine ve egemenliği onun adına kullandığına göre kimi kime karşı korumaya gerek vardı? Böyle bir koruma ve iktidarı sınırlama gereksinmesi, iktidarın ulus elinde bulunmadığı, padişahla paylaşıldığı dönemlerde söz konusu olabilirdi. 1924 Anayasası'nı yapanlar hem Fransız İhtilali'nin hem de Anadolu İhtilali'nin etkisiyle meclis iradesini sınırlayacak önlemlerin aynı zamanda ulus iradesini de sınırlamak anlamına geleceğine inanıyorlardı. Meclisle ulus ve özellikle halk arasında gerçekten bir özdeşliğin bulunup bulunmadığı sorusu henüz kafaları kurcalamaya başlamamıştı. Zaten Fransız ihtilalini yapanların bir ülkede belli bir anda yaşamakta olan insanlar için halk sözünü kullanmaları ve onların ötesinde ezeli, ebedi, yüce ve kutsal bir varlık olarak ulustan söz etmeleri bu özdeşliği gereksiz kılmış, devlete sahip olan çoğunluğun böyle bir soyut varlık adına egemenliğe de sahip çıkmasını kolaylaştırmıştı. Ülkedeki çoğunluğu temsil eden meclisteki çoğunluk, böyle bir egemenlik anlayışının ışığında özgürlükleri korumak amacıyla da olsa sınırlandırılmaması gereken bir çoğunluktu. Soru 13. 1924 Anayasası ne gibi değişiklikler geçirdi? 1924 Anayasası tam 36 yıl yürürlükte kaldı. Anayasa bu sürenin uzunluğuna oranla yine de az değişiklik geçirmiş sayılır. Değişikliklerden son ikisinin anayasa diliyle ilgili olduğu düşünülürse, gerçek değişiklik sayısı daha da azalıyor. 1924'te konan hükümlerin bu kadar uzun süre ayakta kalabilmiş olması dikkat çekici bir olay. 1945'e gelinceye kadar genellikle tek partili bir devlet düzeni, anayasa hükümlerinin gereken esneklikle yorumlanabilmesini sağlamış, daha doğrusu tek partili yönetimde anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilecek siyasal kuruluşların ya da kamuoyunun sesini duyulmamıştır. O dönemde yapılan anayasa değişikliklerini mecliste 3/2 çoğunluğu gerekli kılan değiştirme kurallarındaki katılığına karşın kolaylıkla gerçekleştirebilmiş olması da bu meclis ve parti dışı etkenlerin yokluğuna bağlanabilir. Öte yandan anayasanın kısa oluşu ve devlet sistemi bakımından tek partili yönetimi kurumlara ve kurallara bağlayacak ayrıntılara girmeyişi, çok partili dönemdeki değişiklik eğilimlerini de azaltmıştır. 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklikler şöyle sıralanabilir. A. 10 Nisan 1928 tarihli değişiklik, anayasayı laikleştirmekte, daha doğrusu temel yapısı zaten laik bir nitelik taşıyan metinden, devletin dini, dini İslam'dır diyen hükmü çıkarmaktadır. Ayrıca mebusların ve reisi cumhurun yeminlerine ilişkin maddelerden, laik olmayan bir deyim olarak, vallahi sözü silinmekte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini sayan maddeden ahkam-ı şeriyenin terfizi, şer'i hükümlerin yerine getirilmesi görevi kaldırılmaktadır. B. 5 Aralık 1934'te milletvekili seçmek ve seçilmek hakkı kadınlara da tanınmakta, fakat seçmen yaşı yükseltilerek 18 yaşını ikmal eden her erkek Türk yerine 22 yaşını bitiren kadın erkek her Türk'ün seçmen olması benimsenmektedir. C. 5 Şubat 1937'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku anayasaya alınmakta, devlet temel nitelikleriyle cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı tarihte, malların ve mülklerin kamulaştırılması ile ilgili 74. maddeye, çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları devletleştirmek için alınacak toprak ve ormanların kamulaştırma karşılığının ve bu karşılıkların ödenişinin özel yasalarla gösterileceğini belirten bir fıkra eklenmekte, böylece değer pahası peşin verilmedikçe şeklindeki hükmün taksitli ödemeyi engellemesi önlenmektedir. E. 5 Şubat 1937'deki bir başka değişiklik, hiçbir kimse mensup olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefi içtihadından dolayı muahaze edilemez, kınanamaz diyen 75. madde hükmünden tarikat sözünü çıkarmakta, tekke ve zaviyelerle türbeleri kapatan ve bütün tarikatları yasaklayan 30 Kasım 1925 tarihli yasa ile anayasanın metni arasında uygunluğu sağlamaktadır. F. Bunlar dışında 1931 ve 1937 tarihlerinde yapılan başka bazı değişiklikler var ama bunlar bütçe tarihiyle ve siyasi müsteşarlıkların kurulup kaldırılmasıyla ilgili oldukları için pek o kadar önemli değil. Bir de biçimle ilgili bir değişiklikten söz etmek gerekir. 10 Ocak 1945'e kadar Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adını taşıyan 1924 Anayasası'nın dili, o tarihte baştan aşağı Türkçeleştirilmiş, teşri yerine yasama, icra yerine yürütme, kaza yerine yargı demekten başlayıp, inkılapçı yerine devrimci denmesi gibi hukuk terimlerinin ötesine de uzanan geniş çaplı bir sözcük değişikliği gerçekleştirilmişti. Ancak 24 Aralık 1952 tarihinde tam tersi yönlü bir başka değişiklik yapılarak 1950'de iktidara gelmiş olan Demokrat Parti'nin dili anlayışına uygun biçimde yasamalar yine teşriye, yürütmeler icraya, yargılar kazaya çevrildi. Böylece 1945'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin değiştirdiği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Ahkam-ı Umumiye, hakkı hakimiyeti istimal, müstakil mehakim, kanunu mahsusuna tevfikan, erkan-ı harbiye-i umumiye riyaseti gibi terimler ve tamlamalar yeniden anayasa diline girmiş oluyordu. Ama Türkçeyi Osmanlıcalaştırma dışında anayasadaki ilkelere ve özellikle devletin niteliklerine dokunulmadı. O kadar ki bu geriye dönüşten sonra bile anayasaya göre devlet hala inkılapçıydı. Aslında günlük uygulamada ya da yazı dilinde aynı terimlerin ve tamlamaların kullanılması gerekmezdi. Anayasa pekala içindeki hukuk kurallarının sözüyle değil, özüyle uygulanması gereken bir tarih belgesi olarak eski dildeki biçimiyle saklı tutulabilir ve buna karşılık kullanılan anayasa terimleri uygulama sırasında bilimsel titizlikle yenileştirilebilirdi.